Ayrım 75. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 634. 6 günlük Lozan maratonunda son perde. TBMM 6 gün boyunca Lozan'dan dönen delegasyonu dinlemiş ve projeleri inceleyip eleştirmiştir. Müttefikler tarafından verilen proje kabul görmediği gibi, delegasyon başkanı sıfatıyla İsmet Paşa'nın takdim ettiği mukabil projede misak-ı milliye aykırı olduğu gerekçesiyle büyük eleştirilere maruz kalmıştır. En fazla üzerinde durulan husus Musul meselesinin bir yıl süreyle askıya alınması ve süre bitiminde bir çözüm yolu bulunamazsa Milletler Cemiyeti'ne, yani Cemiyet-i Akvam'a götürülmesine ilişkin İngiliz teklifidir. Neredeyse bütün milletvekilleri bunun aleyhindedir. Yapılan tartışmalar TBMM'de grupların oluşmaya başladığını da ortaya koyduğu için bazı milletvekilleri gruplara ve grupçuluğa karşı çıkmaktadır. 6 günlük Lozan Konferansı maratonu Rauf Bey başkanlığındaki hükümetin güven oyu istemesiyle noktalanır. Sert tartışmalardan sonra hükümet güven oyu alarak yoluna devam edecek, Lozan'da sunulan projenin kabul edilmemesi ise oy birliğiyle karar altına alınacaktır. Devre 1, Cilt 4, İçtima Senesi 3, TBMM Gizli Celse Zabıtları, 6 Mart 1339, 1923, 6. Birleşim 1. Celhesi. Reis, 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri. Katipler Refik Bey Konya, Hakkı Bey Van. Neşet Bey, Kangırı. Usul öyle değildir. Paşam, her adım için bir vekil tayin edelim. Hükümet de bunun bir an evvel çıkmasını arzu ediyor. Bu bakımdan ona göre söz söylensin. M. Durak Bey Erzurum, bendeniz zat-ı halinizin sözüne cevap vereceğim. Gayet uzun söyleyeceğim. Elimden gelirse 10 saat söyleyeceğim. Bravo sesleri. Efendiler, gayet mühim bir vaziyet karşısında bulunuyoruz. Veyahut hayat. Doğru sesleri. Böyle siyasi vaziyet sınırlandırılamaz. Efendiler, herhangi bir arkadaşımızın burada saatlerce söz söylemek hakkını elinden alacak yetkisi yoktur. Bendeniz sözün uzamaması hakkında söyleyeceğim. Eğer hükümet bunda acele bir şey görmüyorsa ona da cevap vereceğim. Onun için müsaade buyurunuz. Sözlerimin akışını kesmeyiniz ki sözümü ben kaybetmeyeyim ve aklımın erdiği kadar beyanatta bulunayım. Bu da benim hakkımdır. Efendiler, bendeniz giriş yaparken biraz maziye gideceğim. Efendiler, hepiniz iyi bilirsiniz ki bundan 4 sene evvel Yüce Meclis burada teşekkül etmeden önce memleketimiz parçalanmış, düşmanlar her taraftan kalbimize kadar girmiş, silahımızı almış, cephanemizi almış, askerimizi, ordumuzu dağıtmış, parça parça etmiş, pek fena, pek müşkül bir vaziyette bulunuyorduk. Memleketin her tarafından şikayetler geliyordu. Bilhassa Erzurum'un her tarafından duyulan feryatlar, memleketin her tarafı bunda müşterekti. Bazı müdahaleler. Rica ederim, müsaadenizle sözlerimi kesmeyiniz, tamamlayayım. Reis, karşılıklı konuşmayalım efendim. M. Durak Bey devamla. Evet, orada ufak bir kütle halinde bir kongre vücuda getirmişlerdi. Rica ederim, zat-ı halinizle ondan evvelini söyleyin. Konuşmamın akışını bozmayın, ben herkesi hürmetle dinledim. Bir mebus bey. Bugünkü ihtiyaçtan bahsedilmesini istiyoruz. M. Durak Bey devamla. Bugün de bahsedeceğim, yarın da. Evet efendiler, bunun arkasından Samsun'da bir kongre toplamaya davet edildi. Orada da lazım gelen esaslar tespit edildikten sonra Yüce Meclis toplantıya davet edildi. Yani burada teşekkül etti. Efendiler, Yüce Meclis'in burada teşekkülünden sonra İstanbul'un parmağıyla ve İtilaf devletlerinin teşvikleriyle memleketin her tarafında isyanlar çıkardılar. İyi bilirsiniz ki Büyük Millet Meclisi burada sulh toplantısındayken isyanın bir kolu Yaban Abad'da, diğer kolu Ayaş'a kadar gelmişti. Fakat elinde asker, top, tüfek, silah yokken burası bir mevcudiyet göstermişti. Memleketin her tarafından isyanlar göklere fışkırırken burası sebat ediyordu. Hiçbir şeyden korkmamıştı efendiler. Kısa söyleyeceğim, 1. İnönü başlamıştı. Hepiniz bilirsiniz ki 1. İnönü'nde bizim mevcut askerimiz yoktu. 3,5 çeteden ibaretti. Hatırımda kaldığına göre ben öyle biliyorum. Yanlış söylüyorsam beni düzeltiniz. Biz İnönü zaferini 1000 kişiyle yapmıştık. Bunlar da derme çatma bir takım çetelerden ibaretti. Fakat milletin azim ve imanı, güveni ve 4000 kişiyle zafere nail olmak 1. adımı atmıştı efendiler. 2. İnönü zaferini yaptığımız zaman kanaatime göre 16 bin kişiyle yapılmıştır. Paşa Hazretleri de burada duruyor, kumandanlarıydı. Zannedersem 16.000 kişinin içinden hemen 3.000 kişi kadar muntazam asker mevcut değildi. Fakat Allah bize zafer verdi ve düşmanlarımız anladılar ki bunlar mevcudiyet gösteriyorlar. Onu takip eden zamanlarda ve dairelerde askerimiz oldukça muntazam bulunmuyordu. Fakat her ne hal ise 3. hareketimizde biraz geri çektik efendiler. Düşmanlarımız Sakarya'ya kadar geldiği vakit biz yine burada sebat ve azmettik. Milletin fedakarlığına güvendik. Efendiler, akıllara hayret verecek surette 21 gün ve 21 gece devam eden bir harp neticesinde yine muzaffer oldunuz ve düşmanımızı memleketin her köşesine attınız ve en nihayet onun ardından iyi bilirsiniz ki geçen sene en son zaferimizin neticesinde ordunun süngüsüne dayanarak 10 gün içerisinde denize dökmek suretiyle memleketten gönderdik, mahvettik. Fakat efendiler, bu girişin de pek güzel gösterdiği gibi Türkler harbettiği zaman zafere nail olabilirler. Efendiler, millet bu zafere kavuştu. Fakat bu zafere ne ile kavuştu? Efendiler, memleketimizin herhangi bir köşesine bakarsanız bir harabeden başka ne görürsünüz? Çünkü bu vaziyete ne insan kalmış, ne hayvan ve ne de ekin. Zamir Bey, Adana, şu halde bir şey de kalmamış. Durak Bey, devamla. Efendiler, kan ile bu millet bugün zafere kavuştu. Fakat efendiler, bu zaferin mukabilinde, bu kadar fedakarlığın karşılığında millet bugün bizden bir şey bekliyor. Çünkü herhangi bir meselede, herhangi bir işte bir denge lazımdır. Dediğim denge şudur, temin edeceğim menfaat tam mıdır, değil midir? Milletin bunu bizden sorması bir açık haktır. Şu hale nazaran şimdi biz iki vaziyet karşısında bulunuyoruz. Birisi, bugüne kadar yapmış olduğumuz fedakarlıkları terazinin bir gözüne koyacağız. Bunun neticesinde elimize bir proje vermişler. Bu proje ile memleketimizde tam istiklal ile yaşamamamız kabil mi, değil mi? Bunu terazinin diğer gözüne koyacağız. İkinci şekilde şudur. Bugün fedakarlıkla bu zafere eriştik. Önümüzde bir harp, bir de bazı fedakarlık ederek sulhu kabul etmek var. Acaba harp ederek bir şey kazanacak mıyız ve bu imkan ve ihtimal mevcut mudur, değil midir? Mevcut ise harp, değilse fedakarlık yapalım. Bunları tahlil etmek lazımdır. Bendeniz bu sözlerimi harp edelim veya sulh edelim fikriyle arz etmiyorum. Kadri Bey, Diyarbakır. Harp edelim daha iyi olur Durak Bey. Mustafa Durak Bey, devamla. Efendiler, işte bu mesele bizi mühim bir çıkmaza sevk etmiştir. Öyle bir çıkmaz mesele ki hakikaten herhangi bir arkadaşımız bunun leh veya aleyhinde söz söylemek için, kalp ve vicdanı titremek için bilmem diye cevap verebilecek midir? Efendiler, kendi gözümle gördüğüme göre bugün elimize verilen şu proje, yani müttefikler tarafından verilen şu paçavra, bizim memlekette yapmış olduğumuz fedakarlıkla uzlaşmaz. Efendiler, benim kanaatim böyledir. Tahsin Bey, İzmir. Zaten kimse uzlaştığını düşünmüyor. M. Durak Bey, devamla. Bendeniz kimsenin kabul ettiğini söylemiyorum. Sırf kendi kanaatimi söylüyorum. Çünkü efendiler, tabii birçok mesele vardır. Herhangi meseleye temas edersek o meselede görürüz ki memleketimizde bize tam istiklal bahşedilmemiştir. Efendiler, malum meseleyi göz önüne alırsak ben mali meselede uzman değilim. Fakat bu meselede toptan cevap vermek kuvvetini hissediyorum. Bugün mali projenin hükümleri memleketimizi yeni bir esaret altına sevk ediyor. Efendiler, bendeniz memlekette şu veya bu zatın bana ilham ettiğine bakmıyorum. Memleketin doğudan batıya doğru tamamıyla ziraatini, ticaretini, her türlü reformunu göz önüne getirerek, iktisadi her nevi üretim sebebini gözümüzün önüne getirerek görüyoruz ki, bu millet, bu halk bu borcun altından çıkamayacaktır. Daima esarette kalacaktır. Bunun için bendenizce verilecek cevap, biz bu parayı vermeyiz, vermek yetkisine sahip değiliz. Bu durumda bu borcun verilmesinin de bir şekli vardır. Arkadaşlarımızın bazıları çeşitli imkanlar gösteriyorlar. Bendeniz bunun detaylarına girişirsem belki bir hata ederim. Bunun için uzman arkadaşlarıma bırakıyorum. Efendiler, bir iktisadi vaziyetimiz vardır. İktisadi meseleyi de uzmanlarına bırakıyorum. Onun hakkında uzun uzun söz söylemeyeceğim. Ancak istiklalimizle uzlaşması mümkün değildir. Memleketimizin sermayesi yavaş yavaş ecnebilere akacak ve bir gün gelecek ki memleketimizde hiçbir şeye sahip olmayacağız. İşte bu kadar efendiler. Boğazlar meselesine söz söylersem, gerçi bendeniz bir asker değilim, bir denizci değilim. Fakat efendiler, boğazlar meselesinin genel durumu hakkında söz söyleme yetkisini kendimde bir parça hissediyorum. Boğazları açtık, İstanbul için teminat istedik, bize vermediler. Efendiler, İstanbul bir teminat altına girmezse, Anadolu İstanbulsuz yaşayabilir mi? Buna kâni misiniz bilmiyorum. Benim kanaatimce eğer İstanbul giderse Anadolu kan içinde yüzecektir. Çünkü İstanbul'a hakim olacak herhangi bir hükümet, Allah onları göstermesin, İstanbul'un etrafındaki bir takım yerleri elde etmedikçe hiçbir vakit yaşayamaz efendiler. Bunun için Anadolu daima kan ve ateş içinde kalacaktır. Bu benim kanaatimce gayet önemlidir. Dün Rauf Beyefendi bu meseleye temas ederken buyurdular ki, İstanbul Boğazı'nın açık ve kapalı olmasının hiçbir önemi yoktur. Açık olmasıyla kapalı olması arasında hiçbir fark yoktur. Bendeniz bu sözleri üzüntüyle karşıladım. Bendenizin hiçbir zaman hayalime gelmez ki, Rauf Bey bu kürsüden İstanbul Boğazı açık olsa da, kapalı olsa da ikisinin manası birdir desin. Efendiler, ben denizci değilim, bir asker de değilim. Fakat efendiler, İstanbul Boğazı'nın açık olmasıyla kapalı olmasında bir fark olmasaydı, Harbi Umumi'de Anafartalar'da İngilizlerin yüz binlerce asker getirmesine, bizim de yüz binlerce asker kurban etmeye ne ihtiyacımız vardı? Efendiler, eğer İstanbul'un boğazı açık olsaydı, ecnebi gemiler oraya girmiş olsaydı, Galiçya'ya kadar nasıl ordu gönderirdiniz? Gerçi o bir hataydı, ben onu söylemiyorum. Avrupa'dan alacağımız topu, silahı, mühimmatı nereden alacaksınız? Nasıl olur da boğazların açık olmasıyla kapalı olması arasında bir fark olmaz efendiler? İstanbul'da bir asker sınırlandırması vardır. İsmet Paşa Hazretleri o asker sınırlandırmasından bahsederken bir sual sormuştum ve demiştim ki kontrol var mıdır, yok mudur? Demişlerdi ki biz kontrol kabul etmedik. Evet, kabul etmedikleri doğrudur. Fakat yaptırım gücü yoktur. Yarın bir bahane ile diyecekler ki, siz İstanbul'da 12 bin değil, 12 bin 500 asker bulunduruyorsunuz. Biz hayır diyeceğiz. Pekala, kontrol edeceğiz diyecekler. Vapurları oradadır, zırhlıları oradadır. Ne yapacaksınız? Buna karşı yaptırım gücünüz nedir? Hiçbir cevap veremezsiniz. Ben öyle görüyorum ki, İstanbul vaziyeti pek nazik bir vaziyettir. İstanbul netice itibariyle bizim başımıza mühim meseleler açacaktır. Herhalde İstanbul'u temin etmek neye mal olursa olsun bu temin edilmelidir. Efendiler, İstanbul'da yavaş yavaş nüfuzumuzu kaybediyoruz. İstanbul'da iktisadiyatımızı kaybediyoruz. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Sonra da ecnebilere kapıyı açtıktan sonra hiçbir teminat almayarak onların vapurları, zırhlıları bizi tehdit eder bir vaziyette oldukça İstanbul'un gelecekteki vaziyeti çok karanlıktır. Basri Bey Karesi, bütün sahiller öyledir. M. Durak Bey, devamla. Efendiler, Musur meselesine bakarsak arkadaşlardan birçoğu buna temas ettiler. Görüyorum ki bundan sonra yeni hudutlarımız dahilinde Musul gayet mühim bir meseledir. Bendeniz bugün Harbin Çanakkale'sini ne kadar mühim görüyorsam, Türkiye için Erzurum'u, Kars'ı nasıl mühim görüyorsam, Musul'u da o kadar mühim görüyorum. Çünkü orada bir Kürdistan hükümeti teşekkül etmiştir. O Kürdistan muhiti bugün Erzurum'un 8 saat güneyine kadar geliyor. Efendiler, mesele gayet mühimdir. Açık söylemek lazım gelirse şimdiye kadar memlekette iyi bir idare tesis edememişizdir. Halk memnun değildir. Eğer memlekette iyi bir idaremiz olmuş olsaydı ben bunu bu kadar mühim görmeyecektim. Fakat iyi bir idare görmediğim için gelecekteki tehlikenin pek yakında olacağını görüyorum. Efendiler, Kürdistan havarisine dair bir iki söz söylemekliğime müsaade buyurunuz. Kürdistan ahvali gayet nazik ve gayet fena ve gayet mühimdir. Burada birbirimizi aldatmayalım, dertlerimizi açık söyleyelim. Açık söyleyelim sesleri. Eğer aldatacak isek her şeyi kapayalım inelim, eğer açık söyleyecek isek söyleyelim. Devam sesleri. Efendiler, bilmiyorum ki heyeti vekilimiz reisi beyefendi ile delegasyonumuzun reisi paşa hazretleri Kürdistan durumuna dair hakiki bilgileri ne dereceye kadardır? Bunu bilmiyorum. Efendiler, 1329'da Kürdistan'da ve Kürdistan'ın ufak bir yerinde bir isyan meydana geldi. İşte Bitlis mebusları burada. Ben de o zaman oradaydım. Bunun detaylarını size arz etmiş olsam saatlerce devam eder. Bunun için bendeniz teferruattan vazgeçiyorum. Mesela Selim idam edilirken bir şey söylemişti, pek acıdır. Ne çare, memleketimizin derdidir, söyleyeceğim. Bunu bendenize söyledi ve bir arkadaşım da oradaydı. Demişti ki, ey Türkler, beni idam edeceksiniz, ediniz. Fakat memleketinizdeki idareden utanmıyor musunuz? Bu kadar yerleri verdiniz. Ne kadar yerleri şuna buna dağıttınız. O vakit ki idareyi hepiniz bilirsiniz. Bunda bizim bir kusurumuz vardır diye söylemiyorsunuz. Ne zararı var? Bitlisi de bize veriniz, ne olur. Allah muhafaza etsin, o vakit bizim birkaç kazamız düşmüştü. Bitlis kısmen düşmüştü. Allah'tan olacak ki ertesi gün sabahleyin yine Bitlis'i geri aldık. Demiştir ki, efendiler, Bitlis'i bize veriniz. Başımıza siz kontrol koyunuz. Biz sizden ziyade iyi idare etmezsek o vakit başımıza vurunuz. Yine siz alınız. Koca bir Bitlis'i taksim ediniz. Ne var ki bir parçasını da mesela Selim'e veriniz. Bendenizin bu söz o gün bugün hiç kulağımdan gitmiyor. Mesela Selim'e bu sözü söyleten idaresizlikti. Baştan ayağa böyledir. Memleketteki idaremize güvenecek hiçbir yerimiz yoktur. Yani en ufak bir teminatı yoktur. Bunun için çok rica ederim, bu Musul meselesini öyle ufak bir mesele zannetmeyiniz. Eğer Musul meselesi etrafa yayılır ve Kürdistan'da gerek İngiliz propagandasıyla, gerek İngiliz parasıyla birçok şeyler yapılır ve orada birçok esaslar meydana gelirse, bunu kolay kolay imha etmek imkanı yoktur. O vakit korkarım ki doğuda mühim şeyler olur. Efendiler, dertlerimi söyleyeceğim. Çünkü tarih hiç olmasa beni cezalandırmasın. Tarih bana lanet etmesin. Kürdistan'da cereyan edecek mühim olaylar yalnız İngiliz vasıtasıyla olmaz. Maalesef başka vasıtalar da vardır. Efendiler, biz emin değiliz. Ne kadar emniyet ederseniz ediniz. Bunlar hamamdaki bir takım oyuncaklardan, sabun şişirilir gibi olan oyuncaklardan değildir. Efendiler, güvenilecek bir şey vardır. Ne şu ne bu, kendi kuvvetimiz. Bize güveneceğimiz şey kendi kuvvet ve kudretimizdir. Bunun için Musul meselesini geleceğe bırakmak, zaman geçirmek zannederim doğru değildir. Eğer dışarıda önemli hadiseler meydana geleceğinden korkuluyorsa ve harpte başarılı olamayacağımız kanaati varsa, heyeti vekile de Musul'un bir sene sonraya teklifine onay veriyor. Her şeyi onlara bırakıyoruz ve çekiliyoruz. Yani bendeniz böyle bir şey olsun demek istemiyorum. Fakat hiç olmasa en son şeklinde bunu bir sene sonraya erteliyoruz. Bu memleket bizimdir. Bizi çıkarıyorsunuz, siz idare ediyorsunuz. Bu nasıl ertelemedir anlamıyorum. Musul'u cemiyeti akvama bırakıyoruz. Bu cemiyeti akvam meselesi nereden çıktı? Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Bravo, bravo. Mustafa Durak Bey devamlı, efendiler, biz cemiyet akvama gidersek bunun altından hukuki bir mesele çıkıyor ki bu tarafı bendeniz hukukçulara bırakıyorum. Yalnız söylemekle yetiniyorum. Avrupa'nın cemiyet akvamın memleketimizde bir yargı hakkı oluyor. Belki hukukçuların hatırına geliyor, belki de gelmiyor. Bu ne demektir? Biz cemiyet akvamı nasıl kabul edebiliriz? Bizden de temsilciler oraya gider. Dünyada bir denge teşkil eder. Biz de oraya dahil olabiliriz. Fakat şimdi bizim cemiyet-i akvamla ne alakamız vardır? Onun için bu cemiyet-i akvam meselesinden de bendeniz bir şey anlamıyorum. Çünkü orada verilecek karar daima bizim idamımızdır, başka bir şey değildir. Efendiler, bir ekalliyetler meselesi vardır. Ekalliyetler meselesi temas ettiğimiz vakit memleketimizde ekalliyetlere yeni yeni imtiyazlar verildiği görülüyor ve hepinizde aynı kanaat vardır. Bütün dünyada beynel milal bir ekalliyet meselesi vardır. Bütün dünya neye tabi ise bizim de ona tabi olmaklığımız lazım gelir. Bunun için anlaşma hükümlerinin ithaline vesaireye lüzum görmüyorum. Eğer bizim memleketimizde onlara fazla bir hak veriliyorsa, tabii bu memleketin istiklali ile bağdaşmaz. Senelerden beri kapitülasyonları attık diyoruz, bağırıyoruz. Bir taraftan atıyoruz, diğer taraftan bazı kayıtlarla yine bazı şeyler kabul ediyoruz. Bazı kayıtlarla memleket bu gibi tehlikeleri kabul ediyor. Bunun manası yoktur. Müttefik devletler bizden tazminat istiyor. Hangi tazminatı istiyorlar? Biz müttefik devletlerin hangi memleketinde bir taşını bir duvarını yıktık? Ne gibi bir zarar yaptık? Efendiler, kendileri 10 seneden beri memleketimizin her tarafına sokulmuşlar. Yılanlar gibi, akrepler gibi zehirliyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Memleketimiz baştan başa harabeden başka bir şey değildir. Ne tazminatı veriyoruz? Kim kime tazminat verecek efendiler? Tazminat veriyoruz. Tazminatın manası nedir? Bir ecnebinin bir evi yakılmış. Benim 40 köyüm yıkılmıştır. Diğerinin bilmem ocağı harap olmuş. Ne tazminat efendiler? Biz zaten bu tazminattan ve bu kapitülasyonlardan, verilen bu zararlardan kurtulmak için bu kadar fedakarlık yaptık. Bunlar yine başımızda bir bela olacak ise bizim durumumuz nedir? Efendiler, Yunanlılardan biz hiçbir tazminat istemiyoruz. Müttefik devletler bize diyorlar ki siz Yunanlılarla anlaşın. Biz Yunanlılarla ne ile anlaşacağız? Bunun yaptırım gücü nedir? Bugün Atina'ya giderek Yunanlılardan tazminat mı alacağız? Buna imkan yoktur. Nasıl alacağız? Müttefik devletler kendi tazminatlarını alır, benim memleketim için vermez. Yunanlılar da hiç hakları olmadı halde gelip memleketimizi baştan başa yakar, nüfusumuzu katleder, ırz ve namusumuza dokunur, yakar, yıkar gider. Müttefik devletler bunda tarafsız kalır. Efendim, bu projenin manası var. Hasip Bey, Maraş, kara ağaçı bir şerit olmak üzere veriyorsunuz. M. Durak Bey Erzurum, evet, kara ağaçı bir şerit makamında olan yeri onlara verir. Niçin? İleriden, öteden gitsin. Bunların manası yok efendim. Boğazlarda bir sıhhiye komisyonu olacakmış ve bu da cemiyeti akvama rapor verecekmiş. Ben bunu da uzmanlarıma bırakıyorum. Bunun manasını ben bilmiyorum. Belki iyidir, belki kötüdür. Efendiler, sözümü tamamlamadan evvel şurasını arz edeyim ki, burada cereyan eden müzakerede iki şey var ki, daha yüce heyetinizin tamamıyla bilgisi olamamıştır. Benim bilgim var mı? Hayır, benim de yok. Yani bendeniz bilgisi olmayanlarla beraberim. Rauf Beyefendi burada olsaydı daha iyi olurdu. Reis Hariciye Vekili İsmet Paşa buradadır. M. Durak Bey, devamla. Efendiler, bir proje vermişler, ona mukabil bir proje verilmiş. Burada da her ikisinin ortası bulunmuş, bunu gördük. Orada verilen proje nedir, onu bilmiyoruz. Yalnız burada delege, paşalar, beyler, oradan hareket etmeden evvel bir gizli oturumda Rauf Beyefendi burada bize okumuştu. Fakat acele olarak okuduğundan dolayı hiçbirimizin de hatırında doğru kalmamıştır. Arkadaşlar vakit vakit sordukça Rauf Beyefendi kürsüye çıkıyor. Efendiler, biz bunu size söyledik diyor. Müşavir beyler veyahut delege beyler çıkıp burada söyledikleri vakit arada mukabil teklifleri söylediler. Belki bir iki maddesini söylediler. Fakat bendenizin hepsine dair malumatım yoktur. Efendiler, heyeti vekilenin tespit etmiş olduğu bir proje var. Buna dair hangi birinizin malumatı var? Hiçbirinizin. Müzakerenin uzamasına asıl sebep budur. Eğer o projeyi bendenize vermiş olsalardı ve diğerini de bize vermiş olsaydılar, daha enine boyuna tetkik ve tahlil ederdik. Fakat efendiler, bugün hiçbirimiz kani değiliz. Bu mudur, öteki midir? Efendiler, Lozan'da müzakerelere ara verildiği veya askıya alındığı esnada 3-4 gün zarfında delegelerimiz orada mukabil bir proje vermişlerdir. Mukabil projede bir takım fedakarlık yapılmıştır. Halbuki Yüce Meclis böyle bir fedakarlığa asla yetki vermemiştir. Efendiler, şimdi bir yaydır, oktan çıkmıştır. Ok yaydan sesleri. Efendiler, iyi hatırınızdadır ki diğer arkadaşlarımız da bu noktaya temas etmişler. Bendeniz de temas ediyorum. Rauf Beyefendi söylediği zaman arkadaşlarımız heyecana geldiler. Dediler ki ne demek oluyor? Böyle bir yetki verdiniz mi? Rauf Beyefendi asla böyle bir yetki vermemişizdir. Belki gazete havadisi olabilir. Kendileri hareket etmişlerdir. 3 gün sonra buraya gelirler, kendilerini dinlersiniz ve ona göre kararınızı verirsiniz. Efendiler, bu meselenin şimdi bir neticesi vardır. Orada mukabil proje verilmiştir. Belki bir anlaşma olmuştur veya olmamıştır. Fakat zaman zaman çıkıp diyorlar ki kabul edilmiş bir şey yoktur. Fakat anlaşılmış, hissettirilmiş, çıkmaz bir sokağa girmişsin. Mesele buradadır. Efendiler, bunun için bendeniz şimdi kendilerine bunu ihanet ederek yaptınız demek fikrinde değilim. Böyle bir söz söylemek yetkisi yoktur. Temizdirler. Hiç şüphem yok. Fakat belki iyi niyetle yapmışlardır. Böyle iyi niyetle bir fedakarlık yapmışlarsa çıkıp iyi niyetlerini bize söylesinler. Onun üzerine münakaşa yapalım. Fakat söylemiyorlar ve söylemediklerinden dolayı meseleyi uzattıkça uzatıyoruz. İhtimal bendiniz buradan indikten sonra Rauf Beyefendi gelir derler ki, efendiler hepsini söyledik, daha ne söyleyeceğiz? Bendeniz bunu şuna benzetiyorum, affınıza sığınıyorum. Demeyiniz ki hikaye söylüyorsun. Vaizin biri vaaz söylerken cemaate demiş ki, efendiler, ağalar, benim söyleyeceğimi biliyor musunuz? Biliyoruz demişler. Daha ne söyleyeyim, biliyorsunuz demiş. Bilmiyoruz demişler. Peki bilmeyene ne söyleyeyim? Canım, kimimiz biliyor, kimimiz bilmiyoruz demişler. Ey canım, bilen bilmeyene öğretsin demiş. Tıpkı böyle söylüyor. Efendi bilmiyorum, bize açık söyle. Rauf beyefendi burada çıkıp hiçbir zaman bize telaş gösteriyor. Rauf Bey, icra vekilleri heyeti reisi Sivas. Yok yok, telaş yok. Yusuf Ziya Bey Bitlis, sıçrama hareketidir. M. Durak Bey devamla. İşte söyler söylemez telaş ettiler, kalktılar yerlerinden, yerlerini değiştirdiler. Gülüşmeler. Efendiler, bu telaşın manasını bendeniz anlamıyorum. Nedir telaş? Eğer meclisin fikirlerini öğrenmek istiyorsanız bu fikirler pek açıktır. Bir haftadan beri çok şey alabilirdiniz. Heyeti vekil ara sıra buraya çıkıyor. Rauf Beyefendi diyor ki, efendiler İstanbul vaziyeti mühimdir. Efendiler Trakya vaziyeti mühimdir. Akşamda sabahta bir karar almazsanız mühim bir tehlike karşısındayız. Çok rica ederim Rauf Beyefendi, o tehlikeyi niçin söylemiyorsunuz? Rauf Beyefendi, acaba burada bulunan arkadaşların senin şifre katiplerinden daha aşağı mıdır? Daha güvensiz midir? Rauf Bey, icra vekilleri heyeti reisi Sivas. Reis Paşa Hazretleri doğrudan doğruya bana hitap ediyorlar. Müsaade buyurursanız iki kelime ile cevap vereyim. M. Durak Bey devamla. Sonra cevap verirsiniz. Rauf Bey, Sivas, böyle müzakere olmaz yani. M. Durak Bey devamla. Telaş buyurmayın, telaş. Reis, efendiler, hatip arkadaşlarımız şahsi muameleler yapıyorlar. Tabii ki karşısında bulunan da cevap vermek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki hatipler evvela söz söylesin, ondan sonra heyeti vekile de cevap versinler. Bildiğiniz gibi bu gibi şeyler bizim iç tüzüğümüze girmiyor. Çok rica ederim bakış açılarını tamamen izah etsinler ve bu gibi karşılıklı konuşmalara meydan vermesinler. M. Durak Bey devamla. Reis Paşa Hazretlerinin beyanatlarını hürmetle dinledim. Bendeniz ne şahsi bir şeyle ve ne de saadet haricinde uğraşıyorum. Bendeniz Rauf Beyefendi'ye hürmet ederim ve kendilerinin kalplerine hürmet ederim ki kendileri de beni severler. Aramızda bir şey yoktur. Bendeniz Rauf Beyefendi'ye hitap. Reis, bendeniz efendim öyle söylemedim. Bendeniz söylüyorum ki karşılıklı konuşmayı gerektirecek tarzda konuşulmasın. Çünkü diğer taraf da söylüyor, iş uzuyor, onu izah ediyorum. M. Durak Bey devamla. Bendeniz Rauf Beyefendi'ye hitap etmekliyim, heyeti vekileye hitap etmek demektir. Tabii bütün arkadaşların ismini anlatacak değilim. Burada yaptığımız bir müzakere, vermiş olduğumuz herhangi bir kararla efendiler insafa davet ediyorum. Rica ederim, istirham ederim, söyleyiniz hangisi dışarıda işitilmemiştir? Biz mi söylüyoruz? Hayır efendiler, gazeteler yazıyor sesleri. İstanbul'dan buraya Sultan Hamit'ten kalma, Sultan Reşat'tan kalma, Vahidettin'den kalma, Meşrutiyet'ten kalma, Meçhuliyet'ten kalma kimseler geliyorlar. Burada bir vazifeye giriyorlar. Mecliste yangın var sesleri, devam sesleri. Rauf Bey, Sivas, devam ediniz Durak Bey. Meclis yanarken de müzakereye devam etmişler desinler. M. Durak Bey devamla. Arkadaşlardan kimse kalmadı. Devam sesleri. Hakkı Hami Bey Sinop, Reis Paşa, rica ederim usul hakkında bir şey arz edeceğim. Reis, eğer söze devam edilmek lazım gelirse söz Durak Bey'indir. Oturumu 5 dakika tatil ediyorum. 75. ayrımın sonu. Sayfa 643.